Ayrım 14.
Ne yazık ki doğa bilimimizin tümü bu eleştiriye layıktır. Soy-sop zincirinin elleri arasında koptuğu yerde doğa bilimi sıfırı tüketmiş demektir. Doğa bilimi şimdiye değin soy-sop zinciri olmadan organik varlıklar meydana getirmesini beceremedi. Hatta kimyasal öğelerden yola çıkarak yalın protoplazma ya da öbür albüminli cisimleri bile yapamadı. Yaşamın kökeni üzerine şimdiye değin kesinlikle ancak bir şeyi, onun mutlak olarak kimyasal yoldan meydana gelmiş olduğunu söyleyebildi. Ama doğanın kendi aralarında soy-sopla bağlı olmayan, özellik durumunda yan yana konmuş ürünlerine sahip bulunduğuna göre, belki gerçek felsefesi burada yardımımıza gelecek durumdadır. Bu ürünler nasıl doğabildi? Kendiliğinden üremeyle mi? Ama şimdiye değin kendiliğinden üremenin en gözü pek savunucuları bile bu yoldan böceklerin, balıkların, kuşların ya da memelilerin değil, ancak bakterilerin, mantar tohumlarının ve öteki çok ilkel organizmaların meydana geldiklerini ileri sürmüşlerdir. Öyleyse eğer bu aynı türden doğa ürünleri, elbette burada yalnızca kendilerinin söz konusu olduğu organik ürünler, kendileri arasında soy-sopla birbirlerine bağlı değilseler, kendilerinin ya da atalarından her birinin soy-sop zincirinin koptuğu yerde dünyaya özel bir yaratma eylemi aracıyla getirilmiş olmaları gerekir. İşte gene yaratıcıya ve yaradancılık denilen şeye dönmüş bulunuyoruz. Ayrıca Bay Düring, özgürlüklerin propriyete, cinsel bağdaşımı, yalın eylemini, bu özgürlüklerin oluşumunun temel ilkesi durumuna getiren Darwin'in çok yüzeysel bir duruma düştüğünü ileri sürer. İşte bizim derin filozofumuzun yeni bir özgür yaratı ve kuruntusu daha. Tersine Darwin kesin olarak şöyle der. Doğal seçme deyimi yalnızca değişikliklerin korunmasını içerir, meydana getirilmesini içermez. Sayfa 63. Ama Darwin'e hiçbir zaman söylemediği şeyleri söyletmek yolunda bu yeni girişim, daha sonra gelen fikirlerin tüm Düringasa derinliğini kavramamıza yardım eder. Eğer üremenin iç şematizminde herhangi bir bağımsız dönüşüm ilkesi aranmış olsaydı, bu fikir büsbütün ussal olurdu. Çünkü evrensel oluşum ilkesi ile cinsel döl verme ilkesini bir araya getirmek ve kendiliğinden denilen üremeyi, üremenin mutlak karşıtı olarak değil ama bal gibi üretim olarak daha yüksek bir görüşle dikkate almak doğal bir fikirdir. Ve bu saçma sapan ve anlaşılmaz sözleri kaleme alabilen adam, Hegel'in jargonuna dil uzatmaktan sıkılmaz. Ama Bay Düring'in doğa biliminin Darwin teorisinin atılımına borçlu olduğu büyük gelişmesi karşısında duyduğu can sıkıntısını yatıştırmaya yarayan suçlamalarla tatsız ve çelişik mızıkçılıklar artık yeter. Ne Darwin ne de onun bilginler arasındaki yandaşları, Lamarck'ın büyük başarılarını herhangi bir biçimde küçümsemeyi düşünürler. Bu başarıları ilk övenler onlar olmuştur. Ama Lamarck zamanında bilimin türlerin kökeni sorununa hemen hemen kehanet niteliğindeki öncelemelerden başka bir yanıt verebilmek için yeterli gerece sahip olmaktan uzak bulunduğunu da gözden yitirmemek gerekir. O zamandan beri betimli ve anatomik, botanik ve zooloji alanında birikmiş engin gereç bir yana, Lamarck'tan sonra burada büyük bir önemi olan yepyeni iki bilimin ortaya çıktığı görüldü. Bitki ve hayvan tohumlarının gelişmesinin incelenmesi, embriyoloji ile yer kabuğunun çeşitli katmanları içinde kalmış organik kalıntıların incelenmesi, paleontoloji. Gerçekten organik tohumları yetişkin organizmalar durumuna dönüştüren, kerteli gelişme ile dünya tarihinde birbiri arkasına gelen bitkiler ve hayvanlar sırası arasında şaşılacak bir uygunluk bulunur. Ve evrim teorisine en güvenilir temeli veren de işte bu uygunluğun ta kendisidir. Ama evrim teorisinin kendisi henüz çok gençtir ve gelecekteki araştırmaların, türlerin evrimi üzerindeki bugünkü fikirleri, hatta sıkı sıkıya Darwinci fikirleri adam akıllı değiştireceğinden kuşku duyulmaz. Ve şimdi organik yaşamın evrimi üzerine gerçek felsefesi olumlu olarak bize ne söyleyebilir? türlerin değişkenliği kabul edilebilir bir varsayımdır. Ama bunun yanında döl-döş aracılığı olmaksızın aynı türden doğa ürünlerinin özellikle yan yana gelişini de kabul etmek gerekir. Bunun sonucu aynı türden olmayan doğa ürünlerinin, yani değişken türlerin birbirlerinden geldiklerini, oysa aynı türden doğa ürünlerinde durumun böyle olmadığını düşünmek gerekirdi. Bununla birlikte bu da tamamen doğru değil. Çünkü hatta değişken türlerde bile döl-döş aracıyla dolayım tersine doğanın ancak tamamen ikincil bir eylemi olabilir. Öyleyse gene de döl-döş ama ikinci sınıf. Bay Düring döl-döş üzerine o denli kötü ve o denli karanlık şeyler söyledikten sonra onun arka kapıdan da olsa kabul edildiğini görmekle kendimizi mutlu sayalım. Doğal seçme için de durum aynı. Çünkü doğal seçmenin sayesinde gerçekleştiği yaşama savaşımı konusunda onca sağ törel öfkeden sonra bize birdenbire şöyle denir. Varlıklar doğasının derinleştirilmiş nedeni yaşama koşulları ve acunsal kozmik ilişkilerde aranmalıdır. Oysa Darwin'in üzerine vurguladığı doğal seçme ancak ikincil olarak söz konusu edilebilir. Öyleyse gene de doğal seçme ikinci sınıfta olsa, öyleyse doğal seçme ile birlikte yaşama savaşımı ve daha sonra Malthus'un papazca teorisine göre nüfus fazlalığı. Hepsi bu. Geri kalanı için Bay Düring bizi Lamarck'a gönderir. Son olarak başkalaşma, metamorfoz ve evrim, evolüsyon sözcüklerinin kötü kullanılmasına karşı Bay Düring bizi uyarır. Başkalaşma açık olmayan bir kavrammış ve evrim kavramı da ancak evrim yasaları gerçekten ortaya konabildikleri ölçüde kabul edilebilirmiş. Onların her ikisi yerine de bileşim, kompozisyon demeliymişiz ve o zaman her şey iyi gidecekmiş. Hep aynı öykü. Şeyler ne idiyseler o kalırlar ve biz yalnızca adları değiştirir değiştirmez Bay Düring zevkten dört köşe olur. Civcivin yumurta içindeki gelişmesinden söz ettiğimiz zaman bir karışıklık yapıyoruz. Çünkü biz evrim yasalarını ancak yetersiz bir biçimde tanıtlayabiliriz. Ama eğer civcivin bileşiminden söz edersek her şey aydınlanır. Öyleyse artık bu çocuk parlak bir şekilde gelişiyor değil ama üstün bir şekilde bileşiyor diyeceğiz. Yalnızca kendisine karşı duyduğu soylu saygı ile değil ama geleceğin kompozitörü olma niteliği ile de Nibelungenler yüzüğü yaratıcısının yanındaki yerini gereğince almasından ötürü Bay Düring'i kutlayabiliriz. Dipnot, Nibelungenler yüzüğü ünlü Alman besteci Richard Wagner'in 1813-1884 yapıtı. Engels kendini beğenmişliğinden ötürü Düring'e başka nitelikleriyle birlikte kendini beğenmişliğiyle de ünlü Wagner yanında yer veriyor. Ayrıca bileşim anlamına gelen kompozisyon sözcüğüyle hem bileştiren hem de besteci anlamına gelen kompozitör sözcüğü arasındaki ilişkiden yararlanarak evrim, evolüsyon yerine bileşim, kompozisyon denmesi gerektiğini öneren Düring'le geleceğin kompozitörü diye eğleniyor. 8. Bölüm Doğa Felsefesi Organik Dünya Son Doğa Felsefesi bölümümüzde onu ön gerektirdiği tüm bilimle gereçlendirmek için hangi olumlu bilgilerin gerektiği düşünülsün. Önce matematiğin bütün önemli kazanımları, sonra kesin bilimlerin, science exact, mekanik, fizik ve kimyadaki başlıca saptamaları ve genel olarak doğa biliminin fizyoloji, zooloji ve araştırmanın öteki benzer alanlarındaki sonuçlar bu bölümün temelini oluşturur. Bay Düring, Bay Düring'in matematik ve doğa bilimlerindeki derin bilgisinden işte böyle bir güven ve cesaretle söz eder. Ne var ki bu yavan bölümün kendisine bakmakla, daha da yavan sonuçları bir yana, orada saklı bulunan olumlu bilgilerin köklü derinliği hiç mi hiç belli olmaz. Herhalde fizik ve kimya üzerine Düringvari kelamlar etmek için, fizikten ısının mekanik eş değerini dışa vuran denklemden, kimyadan da bütün cisimlerin öğelere ve öğe bağdaşımlarına ayrıldığı olgusundan başka bir şey bilmeye gerek yok. Bundan başkaca da kim ki Bay Düring gibi sayfa 131, çekim dolayısıyla bir merkez çevresinde dolaşan atomlardan söz edebilirse, bununla yalnızca atomlarla moleküller arasındaki fark konusunda tamamen karanlık içinde olduğunu tanıtlar. Atomların evrensel çekim ya da mekanik ya da fizik hareketin öteki biçimleri bakımından değil, ama yalnızca kimyasal etki bakımından var oldukları bilinir. Ve organik doğa üzerine olan bölüm okunduğu zaman, bu boş, çelişik, en önemli noktalar üzerinde anlaşılmaz saçmalıklarla kaplı ileri geri sözler ve sonucun mutlak değersizliği karşısında insan, daha a priori, kendini Bay Düring'in burada son derece kötü bildiği şeylerden söz ettiği fikrinden kurtaramaz. Organik varlık teorisinde, biyoloji, bundan böyle evrim yerine bileşim denmesi önerisine gelindiğinde de bu kanı kesinlik kazanır. Böyle bir şey önerebilen kimse, organik cisimlerin oluşması üzerine en küçük bir bilgisi olmadığını tanıtlar. Bütün organik cisimler en aşağı biçimleri dışında hücrelerden, yalnızca güçlü bir büyüteç altında görülebilen ve bir hücre çekirdeği içeren küçük albümin pıhtılarından birleşir. Genel olarak hücre bir de dış zar geliştirir ve o zaman içeriği az çok sıvı olur. En aşağı derecedeki hücresel cisimler bir tek hücreden meydana gelirler. Organik varlıkların çok büyük bir çoğunluğu çok hücrelidir. Bunlar aşağı organizmalarda henüz aynı yapıda olan ve daha yüksek varlıklarda gitgide daha farklı biçimler, gruplaşmalar ve eylemler gösteren çok sayıda hücrelerin türdeş karmaşalarıdır. Örneğin insan bedeninde kemikler, kıkırdaklar, deri, kısacası tüm dokular ya bileşik ya da hücrelerden doğmuş dokulardır. Ama içinde bir hücre çekirdeği ile birlikte çoğu kez zarsız, basit bir küçük albümin pıhtısı olan amipten, insana ve en küçük tek hücreli yeşil su yosunundan, en gelişmiş bitkiye kadar bütün hücresel organik varlıklar, hücrelerin ikiye bölünerek üreme, sisiparite biçimiyle çoğalırlar. Hücre çekirdeği önce ortadan daralır, çekirdeğin iki dilimini ayıran daralma gitgide daha da sıkışır. Sonunda dilimler birbirinden ayrılır ve iki hücre çekirdeği oluştururlar. Bu süreç hücrenin içinde meydana gelir. İki çekirdekten her biri sonunda birbirinden ayrılıncaya ve bağımsız hücreler olarak yaşamaya başlayıncaya değin, ötekiyle gitgide daha sıkı bir daralma ile bağlı bir protoplazma birikim merkezi oluşturur. Hayvan yumurtasının tohum kesesi, döllenmeden sonra ergin hayvan durumuna gelmek üzere, işte bu yinelenen hücresel bölünmeler aracıyla yavaş yavaş dönüşür ve gelişmiş hayvanda eski dokuların yerine yeni dokuların geçmesi işte bu yoldan gerçekleşir. Böyle bir sürece bileşim demek ve evrim adlandırmasına arı kuruntu davranışında bulunmak için, kuşkusuz bugün bunu kabul etmek ne denli güç olursa olsun, bu süreç üzerine hiçbir bilgisi olmayan biri gerek. Burada yalnızca ve sözcüğün tam anlamıyla evrim var ama bileşimin izi bile yok. Bay Düring'in genel olarak yaşamdan ne anladığı üzerine ileride söyleyecek birkaç sözümüz daha olacak. Özel olarak işte yaşam terimi altında düşündüğü şey. İnorganik dünyada bir otomatik hareketler sistemidir. Ama yalnızca gerçek yapı ve maddelerin bir iç noktadan başlayarak ve daha küçük bir varlığa geçirilebilir bir tohum şemasına göre dolaşım için özel kanalların aracılığının başladığı yerde, sözcüğün dar ve kesin anlamıyla asıl yaşamdan söz etmeye koyulabiliriz. Bu tümce gramerin umutsuz karmaşıklığı bir yana, sözcüğün dar ve kesin anlamıyla budalalık yapıtı bir otomatik hareketler sistemidir. Bununla ne anlaşılması gerekirse o anlaşılsın. Eğer yaşam yalnızca asıl yapının başladığı yerde başlıyorsa, o zaman Haeckel'in bütün tek hücreliler dünyasını ve belki daha da çoğunu yapı kavramını anlayış biçimine göre ölü olarak ilan etmemiz gerekir. Eğer yaşam yalnızca bu yapının daha küçük bir tohum şeması aracıyla iletilebilir olduğu yerde başlıyorsa, o zaman en azından tek hücreli organizmalara değin ve onlar dahil bütün organizmalar canlı değildir. Eğer cisimlerin dolaşımı için özel kanalların aracılığı yaşamın ayırt edici niteliği ise, o zaman daha öncekilere ek olarak bütün selentereler yüksek sınıfını, olsa olsa deniz anaları hariç, öyleyse bütün polipler ve öteki fitozoerleri canlı varlıklar dizisinden silmemiz gerekir. Ama eğer yaşamın başlıca ayırt edici özelliği olarak cisimlerin bir iç noktadan başlayarak özel kanallar aracıyla dolaşımı kabul edilirse, o zaman kalbi olmayan ya da birkaç kalbi olan bütün hayvanları ölü ilan etmemiz gerekir. Yani daha önce adını andıklarımıza ek olarak bütün kurtları, beş parmaklıları ve tatlı su kurtlarını Huxley'in sınıflamasına göre Anuloida ve Anulosa, kabuklu deniz hayvanlarının bir kısmını, yengeçler ve hatta son olarak bir omurgalıyı, Amphioxus'u, ayrıca tüm bitkileri. Dipnot: Thomas Huxley, Lectures on the Elements of Comparative Anatomy, Konferans 5, London, 1864. Engels burada şu yapıttan yararlanmıştır: Henry Alain Nicholson, A Manual of Zoology, London, 1870. Böylece Bay Düring, sözcüğün dar ve kesin anlamıyla asıl yaşamı belirtme işine burnunu soktuğu zaman, biri yalnızca bütün bitkiler dünyasını değil ama aşağı yukarı hayvanlar dünyasının yarısını da ölüme mahkum eden, birbiriyle tam bir çelişki durumunda dört ölçüt verir. Gerçekten tepeden tırnağa özgün sonuç ve görüşler vaat ederken, onun bizi aldattığını kimse söyleyemez. Bir başka yerde şöyle okunur: Doğada da en aşağısından en yükseğine, bütün organizmaların temelinde yalın bir tip vardır ve bu tipe, evrensel özüyle birlikte en gelişmemiş bitkinin en aşağı hareketinde hiç eksiksiz rastlanır. Bu tez, yeni baştan hiç eksiksiz bir budalalıktır. Tüm organik doğada rastlanan en yalın tip hücredir ve kuşkusuz en yüksek organizmaların temelinde hücre bulunur. Buna karşılık, en aşağı organizmalar arasında henüz hücreden çok aşağı bir nitelik taşıyan, hiçbir farklılaşmaya uğramamış yalın bir albümin pıhtısından oluşmuş birçok protamip, bütün bir dizi öteki hayvanla bitki arası tek hücreli yaratıklar, moner ve bütün sifoneler, sifone bulunur. Bütünlükleri içinde bu varlıklar yüksek organizmalara yalnızca özsel bileştirenlerinin albümin olması nedeniyle bağlanmışlardır ve bunun sonucu albüminlerin görevlerini yerine getirirler, yani yaşarlar ve ölürler. Daha ileride Bay Düring bize bir de şunu anlatır: Fizyolojik olarak duyum ne denli yalın olursa olsun herhangi bir sinirsel aygıtın varlığına bağlıdır. Bundan ötürü bu duyuya, yani durumlarının bilinçli bir öznel kavrayışına yetenekli bütün hayvanların ayırt edici niteliğidir. Bitki ve hayvan arasındaki belgin sınır, duyuma sıçrayışın gerçekleştiği yerde bulunur. Bilinen geçiş varlıkları bu sınırı o denli asilerler ki, bu sınırı mantıksal bir gereksinme durumuna getirenler, tersine bu dışarıdan belirsiz ya da ayırt edilemez oluşumların ta kendileridir. Ve daha ileride, buna karşılık bitkiler en küçük bir duyum izinden ve her türlü duyumlama yeteneğinden tamamen ve her zaman için yoksundurlar. Birincisi Hegel, duyum, differentia specifica, hayvanın kesin olarak ayırt edici belirtisidir der. Doğa Felsefesi 351 ek. İşte Hegel'in Bay Düring tarafından yalın bir çalıntının son çözümlemede kesin bir doğruluğun soylu katına yükselttiği yeni bir kabalığı. İkincisi, burada geçiş varlıklarından bitki ve hayvan arasında son derece belirsiz ya da ayırt edilemez oluşumlardan, ne anlaşılmaz dil, söz edildiğini ilk kez olarak duyuyoruz. Bu aracı biçimlerin varlığı, bitki mi hayvan mı olduklarını söyleyemeyeceğimiz organizmaların bulunması, yani bitki ile hayvan arasındaki sınırı açıkça saptayamamamız, işte Bay Düring için aynı zamanda kesin olmadığını da kabul ettiği bir ölçüt ileri sürme mantıksal gereksinmesini yaratan şey. Ama hayvanlarla bitkiler arasındaki ikircil alana değin gitmemize gerek bile yok. en küçük dokunmada yapraklarını katlayan ya da taçlarını kapatan duyguluların, böcek yiyen bitkilerin en küçük bir duyum izi ve her türlü duyumlama yeteneğinden yoksun bulundukları söylenebilir mi? Bunu Bay Düring'in kendisi bile bilim dışı yarı şiire başvurmadan ileri süremez. Üçüncüsü, duyumun fizyolojik olarak ne denli yalın olursa olsun sinirsel bir aygıtın varlığına bağlı bulunduğunu öne sürmek, gene Bay Düring'in özgür bir yaratı ve kuruntusudur. Yalnızca bütün ilkel hayvanlar değil ama fitozoerler bile hiç olmazsa büyük çoğunlukları içinde sinirsel sistem izini göstermezler. Düzenli olarak bir sinir sistemi ancak kurtlardan başlayarak bulunur ve Bay Düring bu hayvanların sinirleri olmadığı için duyumları olmadığı tezini ileri sürenlerin birincisidir. Duyum zorunlu bir biçimde sinirlere değil ama henüz belginliği belirlenmemiş bulunan bazı albüminimsi maddelere bağlıdır. Ayrıca Bay Düring'in biyolojik bilgileri Darwin'e karşı söz konusu etmekten korkmadığı soru tarafından yeteri kadar belirtilmiş bulunmaktadır. Hayvanın evrim yoluyla bitkiden geldiğine mi inanmak gerek? Bu türlü sorular ancak ne hayvanlar ne de bitkiler üzerine hiçbir şey bilmeyen biri tarafından sorulabilir. Genel olarak yaşam üzerine Bay Düring bize ancak şunu söylemesini bilir. Plastik olarak yaratıcı bir şematizasyon aracıyla gerçekleşen madde değişimi, Tanrı aşkına bu ne demek ola, her zaman asıl dirimsel sürecin ayırt edici bir niteliği kalır. Yaşam üzerine öğrendiklerimizin hepsi bu ve bu plastik olarak yaratıcı şematizasyon, bizi dizlerimize değin en saf Düringasa jargonun ipsiz sapsız saçma sözlerine batırıyor. Yani eğer yaşamın ne olduğunu öğrenmek istiyorsak kendi kendimize aramamız gerekecek. Maddelerin organik değişiminin yaşamın en genel ve en ayırt edici olayı olduğu, fizyolojik kimya ve kimyasal fizyoloji uzmanları tarafından 30 yıldan beri sayısız kez söylenmiştir ve Bay Düring burada onu o kendine özgü zarif ve duru dile çevirtmekten başka bir şey yapmaz. Ama yaşamı maddelerin organik değişimi olarak tanımlamak, yaşamı yaşam olarak tanımlamak demektir. Çünkü maddelerin organik değişimi ya da maddelerin plastik olarak yaratıcı bir şematizasyonuyla birlikte değişimi deyimi, aslında yaşam aracıyla organik ve inorganik arasındaki, yani canlı ve cansız arasındaki ayrım aracıyla açıklanması gereken bir deyimden başka bir şey değildir. Yani bu açıklama bizi bir adım bile ilerletmez.